Ayrım 28, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 249. Behçet'in hem şoförlüğünü hem korumacılığını yapan adam 7'ye doğru kapıya yanaşana kadar çocuklarına düşkün bir baba olarak Bebe bir süre iki oğluyla oynadı, onların ev ödevlerine yardım etti. Bundan sonra aklı da ev ödevine değil eroine vermesi gerekiyordu. Oğullarına sarılıp onlara iyi geceler diledi. Karısına da sarılıp veda etti. Sabaha karşı beş sularında dansöz sevgilisi Ayşe'nin koyduğundan çıkıp döndüğünde o mışıl mışıl uyuyor olacaktı. Şoförü önce Herenge'ye giderim dedi. Osmanlıların köyünden gelme sadık adamlarından biri olan şoför akşam trafiğinde büyük bir dikkatle Londra'nın kuzey mahallelerine doğru giderken Bebe başını arkasına yaslayıp gözlerini kapattı. Rıfat'tan sonra kardeşleri arasında en uzun boylusuydu. Fazla hareket etmekten nefret ediyordu. Vücudunu başını taşıyan bir araç olarak görüyordu. Buna rağmen 28 yaşının verdiği gençliğinden olacak kardeşleri arasında en ince olanıydı. Saçları da gözleri gibi kapkaraydı. Herenge'ye vardıkları zaman şoför her zaman yaptığı gibi Mercedes'i kapalı olan Shell benzin istasyonunun bir kenarına park etti. Bebe ona arabada beklemesini söyleyerek dışarı çıktı. Şoförünün nereye gittiğini bilmesine lüzum yoktu. Walpole Caddesi'nde 3 katlı bir apartman blokunda küçük bir daireye gidiyordu. Bu daire Bebe'nin birkaç ay evvel İzmir'e memleketine dönmüş olan arkadaşlarından birinin adına kiralanmıştı. Dairenin aylık kirası, elektrik, telefon ve su parası bu arkadaşının gitmeden evvel mahalledeki Barclays Bank şubesinde açtığı bir hesaptan ödeniyordu. Bebe dışarıdan yolladığı havalelerle bu hesabı işler halde tutuyordu. Anahtarının kendisinde olmasının dışında şu veya bu şekilde bu daire ile Bebe arasında bir ilişki kurulmasına imkan yoktu. Bebe her iki ayda bir Abdullah'ın Amsterdam'daki aile deposundan 100-150 kilo eroin getirtirdi. Bu ev birer ikişer kiloluk partiler halinde İngiltere'deki müşterilerine sattığı eroinin saklandığı gizli depo hizmeti görüyordu. Bu küçük depoda sırasına göre 1-1,5 milyon pound edecek bir serveti bulunurdu. Bu bakımdan kendinden başka hiç kimsenin, suç ortağı ve sadık adamı olan şoförünün bile nereye gittiğinden haberdar olmaması gerekiyordu. Eroinler birer kiloluk parçalar halinde kahverengi plastik paketlere konmuş, her tarafı yapışkan bantla sarılmıştı. Bu bant hem malın rutubet almasını önlüyor hem de kazara delinecek olursa içindeki çok kıymetli malın akmasına engel oluyordu. Bebe kiloluk paketlerden birini alıp kalın trençkotunun iç cebine yerleştirdi. Stoku 15 kiloya kadar inmişti. Ama Abdullah'a bugünlerde İstanbul'dan 180 kilo mal gönderilmişti. Daha önemlisi bu malı İngiltere'ye taşıyacak katırlar da ayarlanmıştı. Bunlar Amsterdam'ın Batakhaneler semtindeki gece kulüplerinden birinde seks gösterisi yapan Belçikalı bir çiftti. Bebe uyuşturucu taşımacılığı herhalde turistlerin önünde alenen sevişmekten daha iyi para kazandırıyordur diye düşündü. Katırlar çift olunca işler daha kolay yürüyordu. İngiliz gümrüğünden el ele hiçbir şey aldırmaz biçimde hayran hayran birbirlerini seyrederek geçiyorlardı. Bebe apartmanın kapısını kilitleyip caddeye çıktı, bir taksi çevirdi. Bu saatler cebinde bir kilo eroinle dolaştığı ve en çok tehlikeye maruz kaldığı saatlerdi ve her anından nefret ediyordu. Bu sefer Kingsland sokağında Sultan 2 adındaki bir lokantaya gidiyordu. Lokantanın önünde indi ama içeri girmedi. Karşı kaldırıma geçip ağır ağır güneye doğru yürüdü. Bakındığı gümüşü Rover araba akşam alışverişli kalabalık Safeway süpermarketinin otoparkında bekliyordu. İçeri süzülüp ön tarafta şoför koltuğunun yanındaki koltuğa oturdu. Bir kiloluk eroin paketini iki koltuğun arasına koydu. Şoför de buna karşılık ona bir zarf uzattı. İçinde 50'şer poundluk banknotlardan ibaret 7000 pound para vardı. Bu 1 kilo eroidin bedelinin yaklaşık 3'te 1'i kadardı. BB sadece güven duyduğu direksiyonun başında oturan bu Türk gibi adamlarla iş yapardı. Bu alışverişte bedelinin 3'te 1'ini peşin alır, tamamı için ısrar etmezdi. Müşterisi eroidi sattıkça parti parti gerisini de öderdi. BB direksiyonun arkasındaki adamın eroini alıp evine götüreceğini biliyordu. Sonra paketi birer gramlık 1000 küçük pakete bölecek, bunları duruma göre birazcık manitol ilave ederek azdıracak veya biraz başka şeyle karıştıracak ve paketleri 40'ar pound hesabıyla sokak satıcılarına devredecekti. Sokak satıcılarının çoğu Jamaikalı, bağımlı İngiliz, İngiltere'ye kaçak girmiş Bosnalı gibi karmakarışıktı. Ama aralarında hiç Türk olmazdı. Amerika'daki Kolombiyalılar gibi sokakta yakalanma riski büyük olduğundan İngiltere'de de Türkler bu işe bulaşmazdı. Bu sokak satıcıları da kar marjlarını arttırmak için eroidin içine bir şeyler katıp çoğaltabilir veya hiçbir şey yapmayabilirdi. Herkes biliyordu ki Türk malı eroinlerin kalitesi çok yüksekti. Mallarının insanlığın mahvına davetiye çıkarmakta olmasına rağmen iyi kalite mal teslim etmekten gurur duyarlardı. Sokak satıcıları gramlık paketlerdeki malları yolda kim isterse 70 pound'dan satardı. Böylece arabada BB'nin yanında oturan adam 1 kilo eroinden 20 bin pound kazanıp parasını iki misline çıkaracaktı. Sokak satıcıları da toplam olarak 30 bin pound'a yakın para kazanacaklardı. Bu zavallı Afgan Savaş mağlulü Ahmet Han'ın tarlasında aylarca çalıştıktan sonra kazandığı parayla mukayese edildiğinde hiç de fena sayılmazdı. "Müşteri, seni bir yerde bırakabilir miyim?" diye sordu. "Teşekkür ederim, lüzum yok," diye cevap verdi Bebe. Bir kilo eroinin bulunduğu arabadan bir an evvel kurtulmak istiyordu. "Ben bir taksiye binerim." 10 dakika sonra Mercedes'inin yanındaydı. "Şimdi," diye seslendi şoföre, "Lines'e doğru sür bakalım." Sesinde güne yeni başlayan bir adamın edası vardı. Lines dediği yer Stoke Newington'un ortasındaki Green Lines'te Türk kahveleri, kebap lokantaları ve barlarıyla Türklerin yaşadığı bir yerdi. Yolun iki tarafındaki dükkanlar ticari müesseseler olmaktan çok bir nevi özel sosyal kulüpler gibi hizmet veriyor, Aksaray, Beşiktaş gibi Türklere memleketlerini hatırlatacak isimler taşıyordu. Hepsinin kapısında yalnız üyeler girebilir diye yazılı tabelalar vardı. Şayet Londra polisinden biri veya beyaz bir Anglo-Sakson hüviyet kontrolü için kapıyı açacak olsa, bu sigara dumanıyla dolu odadaki konuşmalar bıçakla kesilmiş gibi dururdu. Bütün gözler içeri girene döner, sessiz bakışlarıyla "ne işin var burada senin" dermiş gibi ezerlerdi adamı. Kahvelerin çoğunda İstanbul'u alan uydu antenleri, tavla masaları bulunur, arka tarafta da müşterilerin özel görüşmelerini yapacakları odalar olurdu. Kahvelerin hepsindeki hava mavimsi gri sigara dumanıyla ağırlaşmış, sigara düşmanı dernek temsilcilerine kalp krizi geçirtecek bir hal almış olurdu. Kahve, kakule ve başka baharat kokularıyla mis gibi kokardı. Fon müziği olarak tavla pullarının şakırtısı, ateşin üstündeki şiş kebabının çıtırtısı duyulurdu. Aralarında pek kadın olmaz, ara sıra biri yerinden kalkıp "Kıbrıs Türk'tür" diye bağırıverirdi. Bebe buraları çok severdi. Burası onun iş yeri, kendini güvende hissettiği çevresiydi. Tıpkı ağabeyi Rıfat'ın İstanbul'da kumarhanede rahat ettiği gibi insanlar onun kim olduğunu biliyor, saygı gösteriyordu. İçlerinde işinin ne olduğunu bilen birkaç kişi de aldırmazdı. Her akşam yaptığı gibi turuna sokağın en altından polis karakolunun köşesindeki Globek'le başlayıp yukarı doğru çıktı. Kahveden kahveye giriyor, birbiri ardından Türk kahvesi içip Türk musikisiyle keyifleniyor, Türkiye'deki siyasi olayların münakaşasını yapıyor, Beşiktaş kulübünün haline üzülüyor, karşılıklı anlatılan fıkraları dinliyordu. Kendisi müşteri aramazdı, müşteriler ona gelirdi. Kahve kahve dolaşırken kendisini gösteriyor, ihtiyacı olanlara mal verilebileceğini belli etmek istiyordu. Tanımadı, hiç kimseyle iş yapmazdı, telefonda asla iş konuşmazdı. Bebe her işin karşı karşıya, insanların birbirlerinin gözünün içine baka baka yapılması gerektiğine inanırdı. Yeni bir müşteriyi eskilerden birinin yahut Green Lines'teki bildiği ve güvendiği kahvenin tavsiyesiyle kabul ederdi. Aksi halde konuşurken ister Türkçe ister İngilizce olsun, uyuşturucu kelimesini ağzına alan biri çıkarsa bebenin yüzünde tam bir şaşkınlık belirir, 6 yaşındaki bir çocuğun nükleer fizik hakkındaki bir konuşmayı dinlerken gözleri nasıl aptal aptal bakarsa aynı tavrı takınırdı. İngiltere'ye gelen eroinin %90'ı Türklerin kontrolünde olduğundan bebe gibileri onların koydukları kurallara göre hareket ederdi. Alınan malın parası zamanında ödenmelidir. Gecikiyorsan bu gecikmenin sebebini sana malı satana açık açık anlatmalısın. Asla polisle konuşmayacaksın. Bu kuralları bozacak olanlar ya güzel bir dayak veya bir kurşun yerdi. Türkler Kolombiyalılar gibi öyle Kolombiya kravatı benzeri egzotik ceza yollarına sapmaz, ya eşek sudan gelinceye kadar döverler veya hemen oracıkta öldürürlerdi. Sert yaratılışlı insanlardı ve bu taraflarının şöhretine güvenerek yaşarlardı. Bu soğuk Şubat gecesinde BB devamlı müşterilerinden biri Globeck'te, öteki Golden Horn'da iki kişiye rastladı. Her ikisi de başlarıyla konuşmak istediklerini işaret etti. Bunlardan biri BB ile tavlaya oturdu, ötekiyle Golden Horn'un arka odasında buluştular. Herhangi bir para ve uyuşturucu değiş tokuşu olmadı. İşi ne kadar mal istendiği, her ikisi de birer kilo istiyordu. Parasının ne kadar olacağı, peşinatın miktarı, nerede ve ne zaman hangi köşe başında teslimat yapılacağı veya hangi arabanın içine bırakılacağı, yoksa başka gizli bir şekilde mi olacağı gibi teferruatı bir takım şifreli kelimelerle fısıldaşarak konuşup bitirdiler. Bu akşam bebe için tipik bir iş günü olmuştu. Bir paket teslim edilmiş, ikisi için sipariş alınmıştı. Bunun sonucu Osman ailesinin kasasına 60 bin pound daha girecekti. Bodrum gece kulübüne gitmek, oradaki dansöz metresiyle yemek yemek için vakit vardı daha. Ama bu gece öyle alelade bir gece değildi. Charing Cross'la cep telefonunu çıkardı. Telefona cevap veren adama "Okey İrlandalı" diye mırıldandı. Bunu söylerken eli farkında olmadan kalçasının arkasına doğru yerleştirilmiş Glock tabancasına gitmişti. Bebe bu gece turlarına genellikle hiç silah taşımaz, koruyucusunun da silahsız olmasını isterdi. İngilizlerin silah kontrol kanunları çok sıkıydı. Ancak bu gece önemli bir geceydi. Telefonda İrlandalı dediği adam Paul Glynn adında ileride devamlı iş yapmaya aday olan biriydi. Bebe onunla Brixton hapishanesinde uyuşturucu trafiği suçundan yattığı sırada arkadaş olduğu birisi aracılığıyla tanışmıştı. Glynn ile 5 kiloluk bir partiyle başlamış, sonra 15'e çıkmışlardı. İşin iyi yanı Glynn malı Amsterdam'da teslim alıyor, İngiltere'ye kendisi taşıyordu. Bir ay kadar evvel 50 kiloluk bir parti istediğini bildirmişti. Ailenin patronu Selim sonunda Glynn'in kilo başına 9.500 dolar olmak üzere 237.500 dolar olan yarısını peşin ödeme teklifini kabul etmişti. Bu çok paraydı ve riski de aynı şekilde büyüktü. Ya Glynn malı alıp da kaçarsaydı? Ama bebe adamın Liverpool ve Glasgow'da iyi ilişkileri olduğunu ve Osmanlıların malının kalitesini beğendiğini biliyordu. İyi bir müşteri olabilirdi. Bebe buluşmak için Oxford Caddesi'nin doğusuna doğru Kent'teki Fried Chicken lokantasının bulunduğu blokun altındaki NCP yeraltı garajına gitti. İçeri girip 3. kata çıktı. Glynn'in koyu yeşil renkli Renault 5 arabası ileride arka duvarın önündeydi. Bebe de yakınındaki boşluğa girdi. Glynn elinde bir spor çantasıyla gelip yanına oturdu. Çantayı Bebe'ye doğru itti, o da açıp içine baktı. En üstte kirli bir çift yün çorap ve iç çamaşırları duruyordu. Glynn bu kirli kokulu çamaşırları gördükten sonra hiçbir polisin elini içine sokmayacağını hesaplamıştı. Ama Bebe aldırmadı. Bunları kenara iterek altına baktı. 50 poundluk para desteleri dizilmişti üst üste. Anlaştığımız gibi 50'şer poundluk 148.500 poundun hepsi dedi. Bebe parayı burada sayacak değildi. Fermuarını kapatıp cebinden çıkardığı bir zarfı uzattı. Tamam dedi. Malını almak istediğin zaman Amsterdam tren istasyonuna gidersin. Aldı. İstasyondan çıkınca meydanı geçip Damrak'tan aşağı yürürsün. 200 metre kadar gittikten sonra Van Gelder adında bir otel göreceksin. Orada bir oda tutup bu zarfın içinde yazılı çağrı telefonunu ara. Oda numaranı bırak. Seni Halis adında biri arayacaktır. Otelde seni görmeye gelecek ve malın nasıl teslim edileceği teferruatını konuşacaksınız. Ne zaman gidiyorsun?
Bir haftaya kadar.
Arabayla mı?
Evet.
Tamam, çok iyi. Yalnız hareketinden 24 saat evvel bildir ki öteki taraftaki işleri ayarlayayım. Bak bebe, sizin adamlara söyle, malı eskiden yaptıkları gibi yalancı Samsonite çantalara yerleştirmelerini istemiyorum artık, tamam mı? Hermes yahut Vuitton gibi zenginlerin kullandığı süslü çantalara koysunlar.
İrlandalı, sen sahiden kendini zengin kibarlar gibi yutturacağını mı sanıyorsun?
Green cevap vermeyerek cebinden iki tane bagaj takısı çıkardı. Bunların biri İngiliz Hava Yolları Executive Club Gold takısı, öteki American Airlines Admiral Club bagaj takısıydı. Çantalara da bunları taksınlar.
Bebe takıları alırken işi büyütmüşsün bakıyorum diye güldü.
Gümrükler için bu salak, bagajı açınca bunları görür, kapağı hemen kapatırlar. Zenginleri rahatsız etmemek gerek, hep böyle çalışır bu inekler.
Birkaç dakika sonra Bebe Kuzey Londra'ya geri dönüyordu. Aklında tek şey vardı, para kaydırmanın zamanı gelmişti.
Bak diye düşündü Jim Duffy. İngiliz dostlarımız bizim Sia'nın yaptığı gibi yol kenarına işaretler koyup nerede olduğunu herkese ilan etmiyor. İngiliz istihbarat dairesi olan MI6 ve karşı casuslukla görevli kardeş kuruluşu MI5'in merkezi Vauxhall istasyonundan pek fazla uzak olmayan bir yerde cam ve çelikten yapılmış yeni pırıl pırıl bir binaydı. Burası öyle gizli tutuluyor, kimseye hissettirilmemeye çalışılıyordu ki Londra taksi şoförlerinin çoğu bile bilmiyordu. Bina modern güvenlik sistemlerinin hepsine sahipti. Birkaç basamakla çıkılan giriş kalın el bombalarına bile dayanıklı camdan yapılmıştı. Binanın altındaki sadece örgütte çalışanlara mahsus otoparka bekçilerin kontrolü altındaki çelik kapılardan geçip giriliyordu. Bütün kendi çağdaşları gibi Duffy de Intelligence Service'in savaştaki efsane olmuş başarılarını dinlemişti. Broadway Building'deki merkezlerinde güvenliğin temel direğinin asansörde çalışan yaşlı Scott olduğu söylenirdi. Çünkü binada çalışmakta olan herkesi tanırmış. Silahlı bir muhafızın refakatinde bekleme odasına alınmadan evvel Duffy son derece sıkı güvenlik kontrolünden geçirilmiş, metal dedektörlerle aranmış, üstü başı elle kontrol edilmişti. Böyle çok kısa zamanda randevu alabilmek için Langley'de birileri epey zil çaldırmıştı. Flynn ile birlikte baş dedektif Macpherson'u ziyaretten elçiliğe döner dönmez Duffy Sia merkezindeki arkadaşı Jack Lawrence'ı arayıp ricasını bildirmişti. Allah bilir ya, Lawrence bu işi başarabilmek için nerelere kadar çıkmış, kimlere başvurmuştu kim bilir. Evvela direktörü görmüştü herhalde. Milli güvenlik danışmanına yahut başkanın kendisine kadar da gitmiş olabilir miydi? Belki. Tabii her şey tamamen boşa da çıkabilirdi. İngilizler İran Milli Petrol Şirketi'nin telefonlarını dinlemiyor olabilirdi. Veyahut dinliyor olsalar bile bilgilerini örgütle paylaşmak istemeyebilirlerdi. Temiz yüzlü, fizik bakımdan son derece atletik yapılı bir genç girdi içeriye. Duffy mutlak izcilikten yetişme bir sas mensubudur diye düşündü.
Genç adam Bay Duffy dedi. Benim adım Jason. Size ben refakat edeceğim. Direktör yardımcısı sizi bekliyor.
Jason onları özel olduğu anlaşılan bir asansöre bindirdi. Dosdoğru ofislerin olduğu kısma çıktılar. Girdikleri salon gibi bekleme yerinde iki tane nöbetçi ve daha geride iki büyük masa vardı.
Masalarda birer asık ciddi yüzlü sekreter oturuyordu. Her ikisi de bilgisayarlar sekreterleri tehlikeli mahluklar haline getirmeden evvel New York'taki reklam ajanslarının en büyük iftiharı olan İngiliz sekreter kızlar gibi gayet sade ve kibar giyinmişti. Jason böyle buyurun diye onları bu sekreterlerden birinin yanından geçirerek Thames nehrine bakan bir odaya aldı. Direktör yardımcısı masasının başından kalkıp onları karşıladı, elini uzattı. ''Hoş geldiniz Bay Duffy'' dedi. ''Şöhretiniz sizden evvel geldi bizim buraya. Afganistan'daki arkadaşlarımızdan sizin metinizi çok dinledik.'' Duffy eksik olmasınlar diye gülümsedi. Geleneklere göre İngiliz gizli servisinin başkanı hep C diye anılırdı adamları arasında. Yardımcısına eksi C demek uygun olur muydu acaba? 28. ayrımın sonu. Sayfa 257.